Ayrım 24. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 243. Bölüm 9. Kurmaca sağlamlıktan ulusal kimliğe. Ellis Adası'nda sakatlık, sağlık muayenesi ve kamu sağlığı düzenlemeleri. Roxana Galuska. Yazının taslağını hazırladığım dönemde sunduğu değerli yorumlar ve paha biçilmez yardımları nedeniyle Tobin Siebers'a teşekkür ederim. Giriş. Başkent New York dışında yer alan Ellis Adası, federal hükümetin temelli kapattığı 1954'e kadar geçen 60 yıllık süre zarfında en başarılı göçmen işlem karakolu olarak hizmet vermiştir. Ellis Adası, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bile uzun süre varlığını sürdürmüş olsa da 1924'ten sonra göç işlem karakolu görevi görmedi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ellis Adası'ndan geçerek gelen göçmenlerin azalması, adanın esasen bir askeri hastane ve savaş tutsaklarının tutulduğu bir merkez olarak kullanılmasına yol açtı. 1920'lerde yeni göçmen yasası, göçmen muayenesinin esas sorumluluğunu her ülkenin konsolosluklarına bıraktı. UNRWA 20. Böylece 1924'ten sonra Ellis Adası, esasen ancak statüsü şüpheli olan ya da tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan göçmenler için bir sürgün yeri olarak kullanılmaya başladı. Gelen kişilerin deneyimlerine bağlı olarak Umut Adası, Gözyaşı Adası ve Hüsran Adası olarak hatırlanan bu yere dair tarihi kayıtlar müphemdir. Kraut 1994 sayfa 53. Amerikan rüyasını heves etmiş olanlar için göçmen karakolu hastalık ve sınır dışı edilme korkusunu ifade ediyordu. Öte yandan Amerikalı yurttaşlar için Ellis Adası, tüm dünyada Amerikan rüyasının canlılığını ve çekiciliğini onaylayan bir semboldü. Üstelik, istenmeyen misafirlere karşı ulusal sınırları emniyet altına alsa bile, Ellis Adası hem ulusal sembol hem de göç tamponu olarak oynadığı ikili rolle, ABD tarihindeki göçmenlere dayanan kökenlerinin ulusal olarak kutlanması ile belli göçmen gruplarını dışlama arzusu arasındaki ezeli karşıtlığı hatırlatır. Tarihsel denge hangi tarafa salınırsa salınsın, ilk ve en büyük göçmen karakolu olan Ellis Adası, 1910'da Çinli göçmenler için açılmış olan Angel Adası ile meşhum El Paso sınır temizliği uygulamalarına giden yolun kapısını açmıştır. Ellis Adası, ABD'nin entegrasyon politikalarının uzun zincirindeki son halkalardan biridir. Ve hepsine de ideal ulusun biçim ve içeriğini tanımlama ve açıklama girişiminin damga vurduğu diğer devlet projelerinden çok da farklı değildir. Ulus devlet uzun zamandır dil, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite üzerinden kuramsallaştırılmıştır. Ama milliyetçi projelerin altında yatan sağlam bedenlilik, able bodiness, ideallerine çok az dikkat gösterilmiştir. Benzer şekilde milliyetçi politikaların odak noktası olan göç, ancak yakın dönemde sakatlığı da içine alan kesişimsel yaklaşımdan faydalanmıştır. Hayali cemaatine rağmen her ulus, ideolojik varoluşu için yalnızca tek tip bir dile, toplumsal cinsiyete ve ırka değil, aynı zamanda kökü derinlerde bir sağlık ve sağlamlık idealine yaslanır. Sağlamcılık, ableism ile milliyetçi politikalar arasında sıkı bağlara rağmen ve yabancılık ulus devlete bulaşıcı bir tehdit olarak görülüp tıbbileştirilmiş olmasına karşın, ancak bir avuç araştırmacı sakatlık çalışmaları perspektifinden ulus devletin kusursuz beden ve zihin talebini sorgulamıştır. Ellis Adası'nın konu olan bu yazı, milliyetçilik kuramlarını sakatlık çalışmalarını şekillendirdiği bir çerçeve içine yerleştirme girişimidir. Kanaatimce Ellis Adası, adadaki sakat ve hastalıklı yabancı bedenler pahasına ideal ulus devleti öne çıkaran kurumsallaşmış bir söylemi temsil ediyor. Etienne Balibar'a göre ulus, değişmez sınırlar, kuşaklar arası süreklilik ve kurmaca etnisite ile ilgili uydurulmuş anlatılar aracılığıyla yaşayan bir ideolojidir. Balibar, ulusal ideolojilere dair içgörülü bir izah sunar ama her ulus devletin temelinde yatan en kapsayıcı ideolojik uydurmayı göz ardı eder. Sağlam bedenlilik ideolojisi. Ellis Adası, sakatlık çalışmaları perspektifinden bakıldığında, Amerikan ulusunun ideolojik temellerini sağlık ve sağlamlık ideallerine göre yeniden oluşturmaya yarar. Ayrıca Ellis Adası'na dayatılan göç politikalarının sakatlığa vurgu yapan kesişimsel bir analizi Balibar'ın ulus devlet kuramını daha da karmaşık hale getirecektir. Benim buradaki amacım, Balibar'ın kurmaca etnisite mevhumundan hareketle kurmaca sağlamlık fikrini ortaya atmaktır. Sağlamcı değerlerin genel olarak göç politikalarında, özelde de Ellis Adası'nın göç mevzuatında oynadığı rolü incelemeyi amaçlayan bir kavramdır bu. bir ideoloji olarak kurmaca sağlamlık insan bedenlerini bir kamu sağlığı sistemi içine sıkıştırır. Bireyleri, ulusal toplumları destekleyen bütünlüklü bir sağlam bedenlilik anlatısına hapseder. Tıpkı diğer toplumsal kimlikler gibi sağlamlık da ulusun refahı şemsiyesi altında bireyleri farklılaştıracak, marjinalleştirecek ve kontrol edecek şekilde işleyen bir toplumsal tarihsel inşadır. Fakat günlük dilde sağlamlık hiçbir şekilde toplumsal bir inşa olarak kavranmaz. Günümüz araştırmacıları ırk, toplumsal cinsiyet ve cinsellik inşasını vurguluyorlar. Halbuki sağlam bedenlilik ideolojisinin gizemsizleştirme yönündeki kuramsal çabalar giderek artmakla birlikte henüz akademik söylemde geniş kabul görmemiştir. Dolayısıyla kurmaca sağlamlık kendi hiyerarşik sistemini kurmakla kalmayıp aynı zamanda baskıcı sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk ve cinsellik yapılarına destek veren etkili bir devlet ideolojisidir. Bu noktaya kadar hem göç hem de kamu sağlığı araştırmacıları, kamu sağlığı kurumları ile göç grupları arasındaki çok katmanlı ilişkileri gayet başarılı bir şekilde ele almışlardır. Özellikle göç çalışmaları alanındaki araştırmacılar, göçmenlerle devlet aygıtları arasındaki istikrarsız ilişkileri anlamaya çalışmak için disiplinler arası sınırları sürekli aşındırırlar. Diğer birçokları gibi Etty, Reap, Haight sınırlardaki cinselliklerin tıbbi inşalarına dair etkileyici bir incelemede iktidar ilişkilerini Foucault'cu bir tarzda ele alır. Reap, Haight'in Entry Denied, Controlling Sexuality at the Border adlı eseri ABD'nin gümrük kapılarındaki kamu sağlığı mevzuatının tarihinin izini sürerken aynı zamanda fahişe, lezbiyen ya da bağımlı kadın kimliklerinin tıbbi temsili ve inşasına odaklanır. Tıbbi göç mevzuatına farklı ama aynı derecede çekici bir yaklaşım, Amy Fairchild'ın Science at the Borders, Immigration, Medical Inspection and the Shaping of the Modern Industrial Labor Force'unda görülebilir. Fairchild, tıp ve sanayi kapitalizminin üst üste binen ilişkilerinde dikkate alarak, ABD'nin ana gümrük kapılarında göçmen kimliklerin üretimini araştırır. Son 10 yılda kamu sağlığı araştırmacıları, ABD'nin hem sınırları içinde hem de dışında ırk ayrımcılığı yapılan grupları hedef alan kamu sağlığı politikalarını ele alarak göç üzerine genişleyen kuramsal çalışmalı külliyatına kendi katkılarını sunmuşlardır. Özellikle bakınız Abel, Markel ve Stern. Genel olarak yakın döneme ait ulusal ideolojilere eleştirel yaklaşımlar tıp alanındaki kurul düzene sıkı eleştiriler yöneltiyor, tıbbi söylemleri ile ulus devletin jeopolitiği arasındaki kesitte göçmen kimlikleri araştırıyor. Fakat çoğunlukla bu kuramsal analizler sakatlık çalışmalarının ortaya koyduğu eleştirel içgörülerin gerisinde kalıyorlar. Çünkü hastalık ve sakatlığa dair tıbbi izahlardan yararlanmaya devam ediyorlar. Bu anlamda Howard Markel ve Alexandra Minna Stern'in ABD'nin gümrük kapılarındaki hastalık örüntülerine dair hastalık analizi kamu sağlığı araştırmalarının takip ettiği alışıldık modeli izler. İki araştırmacı sınır kapılarındaki kamu sağlığı mevzuatına dair bütünlüklü bir analiz sunar ama araştırmalarında yine de hastalık ve sakatlığın toplumsal inşalarına eleştirel bir yaklaşım yoktur. Yazının ilk başta belirtilen hedefi bölgesel farklılıkların göçmenlere dair tıbbi algılara nasıl etki ettiğini tartışmak olmasına rağmen, Markel ve Stern, hastalık epidemiyolojisinin arkasındaki katı biyolojik varsayımlara dokunmadan geçer ve göçmenlerin fazlasıyla dışlanmalarının ırk ve toplumsal cinsiyet gruplarına ayrımcı yaklaşımlardan ve bu bilime içkin sakatlık tahammülsüzlüğünden ziyade yeni tanı teknolojilerinin gelişiminden ve muayenecilerin tıp biliminden işgüzel bir şekilde yararlanmasından kaynaklandığını tekrar tekrar belirtirler. Aynı şekilde çok az göçmen araştırmacısı ABD'nin göç sınırlamalarını eksik şekilde anlamak için tarihsel sakatlık inşalarının incelemenin önemli olduğunu dile getirir. Kamu sağlığı söylemlerinin sağlam bedenlere karşı köklü tıbbi önyargıları koruduğunu ise daha da azı kabul eder. Fiziksel ve zihinsel yeti eğitimi olan göçmenlerin sınır bölgelerinde dışlanmaları başarısını esasen sakatlığı ulus devleti tehlikeye atan bir kirlenme ve çürüme olarak gören köklü yaklaşıma borçludur. Sakatlık evlasının gümrük kapılarında kamu sağlığı yasası çıkarılmadan önce de ulusal söylemler içinde zaten dışlayıcı bir etken olarak var olmuş olması hiç de önemsiz değildir. Sakat bedenlerle özdeşleştirilen damga, ırk ayrımcılığı yapılan gruplar ile kusurlu bedenler ve zihinlerden duyulan korku arasındaki bağlantıyı kolaylaştırır. Sakatlık araştırmacıları ve eylemcileri tıbbi sakatlık modelini reddediyorlar. Çünkü bu model sakatlığı bedene yerleştirip sorumluluğu sakat öznenin yeti eğitiminde arıyor. Buna karşın toplumun bedenleri sakatlayıcı, hastalık ve sakat kişilere karşı ön yargılar besleyen bir çevre yaratma konusunda farklı yöntemlerini ışık tutan bir sosyal modeli savunuyorlar. Sakatlık alanında tıbbi modele karşı sosyal ve kültürel sakatlık modelleri konusunda daha fazla bilgi için bakınız Albrecht, Sinder ve Mitchell, Russell, Wendell. Sakatlık çalışmalarında araştırıcı gözler sakat bedenden uzaklaşıp sosyal bedene odaklanır. Örneğin sakatlık araştırmacısı Henry Jacques Sticker, sakatlığa dair günümüz toplumunun normatiflik ve aynılık dayatmalarını vurgulayan bir sosyal model önerir. Sticker'a göre toplumun hastalıklı bedeni tanılama, yalıtma ve rehabilite etme arzusu, devletin icazet verdiği farklılığa, aynılığa dönüştürme dürtüsünden kaynaklanır. Sakatlık çalışmaları kuramcılarının sosyal modelde ısrar etmeleri, kamu sağlığına tarihsel yaklaşımlar işine yarayabilir. Zira hastalıklı özneleri, kamu refahı ve toplumsal ilerleme için düzeltmek adına yalıtmada tıbbın rolü konusundaki farkındalık, azınlık gruplarını dışlayıcı şekilde hastalık kavramlarını dayatan sağlamcı ideolojilerin gizem perdesini kaldırır. Ulusal ayrımcılık politikalarında sakatlık çalışmalarına merkezi yer veren az sayıdaki araştırmacıdan biri olan Douglas Banton, sakatlığın eşitsizliği meşrulaştırmak için kullanıldığını kabul eder. Disability 2001 sayfa 33. Banton'a göre göçmenlere yurttaşlık hakkı verilmemesi, ABD'deki azınlıklara da medeni haklarının tanınmaması her zaman normatif sağlık ve sağlamlık kavramlarını atıfla hayata geçirilmiştir. Banton, sakatlık damgasının ırk ve toplumsal cinsiyet konusundaki eşitsizliği tetikleyen görünmez bir işaret olarak ulusal beden üzerinde uğursuzca dolaştığını ikna edici bir şekilde savunmuştur. Burada ortaya atılan kurmaca, sağlamlık kavramı, kamu sağlığı politikalarına dair eleştirel araştırmalardan ama özellikle de sakatlığın siyasal anlamı konusunda ısrar eden sakatlık çalışmaları alanında ilham alır. Kurmaca sağlamlık kavramı bir eşitsizlik işaretinden daha fazlasıdır. Ulus devletin ideolojik aygıtını destekleyen, bireysel kimlikleri onun amaçlarına tabi kılan ve halkın sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk ve cinsellik anlayışlarını görünmez ve dile getirilmez sakatlık gösterenlerini yerleştiren kendinden menkul bir ideolojiyi temsil eder. Sağlam bedenlilik üzerinden milliyetin kuramsallaştırılması. Ulusu bir ideoloji olarak tasarruf eden Balibar, her ulusun bütünlüğünü bize her zaman zaten bir anlatı biçiminde sunulan tarihten aldığını etkileyici bir şekilde savunur. Balibar, 1992 sayfa 86. Her ulusun gelişimi açısından kurucu öge olarak görülen ulusal mitler ve tarihsel olaylar, kalıcı olduğuna inanılan ve özgül bir yazılı kaderin işaretlediği bir toprak parçası üzerinde kuşaklar arası süreklilik yanılsaması yaratır. Balibar'a göre proje ve kader ulusal kimlik yanılsamasının iki simetrik figürüdür. AG'ye sayfa 86. Nitekim hayali ulusal kimlik, ulusal sosyal devletin temelinden neşet eder ve sürekli olarak ona yaslanır. Bu temel, ekonominin yeniden üretiminin kendisine ve özellikle bireylerin, aile yapılarının, kamu sağlığı yapılarının ve daha genel olarak özel hayatın tüm uzamının oluşumuna müdahil olan çeşitli kurumlardır. AG'ye sayfa 92. Daha önemlisi, ideal ulus, Balibar'ın kurmaca etnisite adını verdiği şeyle bir arada yaşamadığı müddetçe ikna edicilikten uzak, soyut bir kavram olarak kalır. Balibar açısından kurmaca etnisite, ulus devletin ortak bir tarihsel ve dilsel kökeni paylaştığı düşünülen, kendi somut insan toplulukları etrafında soyut şekilde idealize edilmesini inşa eden zorunlu bir uydurmadır. Önceden beri var olan birliğin ifadesinin, devlette görülmesini ve sürekli olarak devleti ulusun hizmetindeki tarihi misyonuna karşı değerlendirmesini, dolayısıyla siyasetin idealize edilmesini mümkün kılan kurmaca etnisindedir. Halkı, her bireye yalnızca ama yalnızca tek bir etnik kimlik atfeden ve böylece tüm insanlığı potansiyel olarak aynı sayıda ulusa tekabül eden farklı etnik gruplar arasında bölen evrenselci bir temsilin arka planında kurmaca nitelikte etnik bir birlik olarak oluşturarak ulusal ideoloji, devletin hakları kontrol etmek için kullandığı stratejileri meşrulaştırmaktan çok daha fazlasını yapar. Onların taleplerini daha baştan kelimenin iki anlamında da bir aidiyet hissini nakşeder. Bir insanı kendisine ait olmayı iten şey ve bir insanı diğer insanlara ait olmayı iten şey üzerinden. AG'ye sayfa 96. Balibar'ın haklı olarak ifade ettiği gibi her başarı ulusal anlatı, farklı öznellikleri ve deneyimleri tek ve bütünlüklü bir referans çerçevesi içine yerleştirmeye canla başla çalışmalıdır. Güya kaçırılmaz bir geçmişten organik olarak tasarlanmış bir geleceğe doğru ilerleyen, ulusal tarihleri işaretleyen teleolojik modeller farklı ve çelişkili ulusal hikayelere bütünlük kazandırır. Ulus devleti destekleyen etkili ideolojiler dikkate alındığında görünüş ile gerçeklik arasında bulunan ve her ulusal ideolojinin gerçekliği açısından kritik önem taşıyan boşluk, ancak ayrımcı eylemleri meşrulaştıran ve ulusal türdeşlik anlatılarını güçlendiren toplumsal ön sayımları yakından incelediğimizde açıkça ortaya çıkar. Saflık ve sıhhatlilik mücadelelerinin ulus devletin hem ulusal bedeni hem de onun yurttaşlarına ilişkin siyasetinde benzer bir gizemsizleştirici rol oynadığı iddiasındayım. Sorgulanmadan bırakılan sağlamcı varsayımlar, ırk ayrımcılığına uğrayan öznelere karşı sayısız ayrımcı tutuma izin verir ve bir ulusal miti daha eleştiriden muaf tutar. ABD tarihindeki göçmen grupların ülkeye girişleri, güya bulaşıcı mikrop taşıyıcısı oldukları ve hastalıklarından ötürü engellenmiştir. Bu örnekte kurmaca sağlamlık, ırkçılığı gizlemeye ve ulusal güvenlik ve refah adına onu seferber etmeye yarar. ABD ulus devletinin tarihini şekillendiren sağlam bedenlilik kurmacası, ABD'yi bir göçmenler ulusu olarak yücelten ama aynı zamanda kurumları aracılığıyla son derece dışlayıcı siyaset yürüten çelişkili mesajların bir arada bulunmasını mümkün kılar. Sağlam bedenler ve zihinlere duyulan arzu, kapitalizmin ucuz iş gücü ihtiyacı ile devletin sıkı sınır kontrolü arasındaki çelişkiyi, biyolojik gerilik ve uygunsuzluk korkularını kullanarak çözer. En önemlisi, resmi ağızlardan sağlıklı ve sağlam bedenlere yapılan vurgular, yurttaşlara bireysel olarak seslenir ve kendilerini bulaşıcı, sakat, zeka bakımından geri, göçmenlerin girme ihtimali nedeniyle kişisel olarak ve doğrudan tehlikede hissetmelerini yol açar. Dolayısıyla, kurmaca sağlamlık, ulusal hikayedeki ideoloji kopuklukları gizler ve Balibar'ın verdiği adla ulusal kimlik yanılsamasında temel bir rol oynar. AG'ye sayfa 86. Balibar'ın ulusal sosyal devletini şekillendiren kamu sağlığı yapıları, göç sınırlamaları ve ulusal ideolojilerle yüzeysel ilişkiye sahip değildir. Aksine ulusun üretim açısından zorunludur. Keza 20. yüzyılın başında Öjen uzmanlarının çalışmaları bunu gösterir. ABD sınır kapılarında sıhhi uzamlar ve tıbbi denekler üreten tıbbi söylemler sağlam bedenliliğin ideolojik gücünü ortaya serer. Ellis Adası'nda uygulanan kamu sağlığı politikaları, milliyet kurmacasını destekleyen sağlamcı ideolojiler hakkında çok şey söyler. 1891'de ülkeye giren göçmen kalabalıklarından sıkılan Amerikan Federal Hükümeti, göç yönetimini ele almış ve göçmen bürosunu kurmuştur. UNRWA 1984 sayfa 3. Genelde devletin kontrolünde yürüyen göçmenlik meselelerini federal yetkililere devreden 1891 göçmen yasasının geçişine damga vuran başlıca olay bu olmuştur. Bu örgütlenme, değişikliği, göç ve göçün sağlıklı ulus için oluşturduğu tehdit konusunda uzun tartışmalar başlatmıştır. Bundan 10 yıl kadar önce yapılan geri zekalılara yönelik kurumların yöneticilerinin bir araya geldiği konferanstaki konuşmacılar, Avrupa'nın ve Asya'nın ahlaksızlık ve suç pisliği ile fiziki zayıflığını kısıtlamanın acil olduğunu hep bir ağızdan dile getirmişlerdi. Kraut 1994 sayfa 50. Bu göç karşıtı iklimde çiçeği burnunda göçmen bürosu hastalıklı ve sakat göçmenleri sınırda durdurmak ve böylece ulusun korunmasını sağlamak amacıyla kamu sağlığı hizmetiyle güçlerini birleştirdi. 3 Mart 1891'de büro güçlü milliyetçi değerlerine uygun olarak ABD'ye giren göçmenlerin fiziksel tıbbi muayenelerinin zorunlu olduğunu ilan etti. Aynı yıl federal hükümet Ellis Adası'nı açtı. ABD'de göçmenlere yönelik ilk göçmen işlem karakoluydu bu. Göçmen bürosu ve kamu sağlığı hizmeti bir yandan yabancı bedenleri patolojize etme işlevi görürken öte yandan ulusal bedeni düzenliyordu. Bu iki kamu kurumu göç yasaları ve düzenlemeleri yoluyla Ellis Adası'nın içinde hareket ettiği yasal muhitin yaratılmasına yardımcı oldu. Bu kurumsallaşmış biçimiyle Ellis Adası, ulusun ırksal saflığı ve sağlam bedenliliği yanılsamasını güçlendirdi ve ulusun bariz kaderini sağlık ve sağlamlılık meseleyi etrafında yeniden tanımladı. Adadaki göç yönetmeliği sağlam bedenler ile sakatlar arasına, ırk temelli oluşturulmuş bedenler ile onların işaretlenmemiş muadilleri arasına, hayali bir sınır çizgisi çekerek sağlığı ve sağlam bedenliliği ulusun temel özellikleri olarak yeniden ortaya koydu. Böylece Amerikan ulusu tıbbi sağlamlık normlarına göre tanımlanmaya başladı. Salgın hastalık ve ırk damgasını cisimleştiren Ellis Adası, bir bilimsel proje olarak ulus devleti yeniden icat eden vazgeçilmez bir ulusal laboratuvar işlevi görürken, aynı zamanda bedenleri bulaşıcılığın metonimik uzantıları olarak görmekle ırk ayrımcılığı yapıyordu. Irk, patoloji ve milliyetçilik iç içe geçmiş, Ellis Adası göçmen karakolu için zemin hazırlamıştı. Irk ayrımcılığına maruz kalmış, sakat ve hastalıklı beden günah keçisi işlevi görmeye başlamıştı. Karşı kutupta dezenfekte edilmiş, sağlıklı ulus devleti sağlamlaştırmaya yardımcı olan bir siyasal gösteri işlevi görüyordu. Balibar'ın paradigmasını kuramsal bir sakatlık çerçevesiyle tamamladığımızda, milliyet her şeyden önce ve öte, ideolojisi sağlamcılığa kök salmış bir bilimsel girişim olarak ortaya çıkıyor. Öyle ki eğer her ulusal ideolojinin temel özelliği kurmacasallık ise, o zaman sağlamlık kurmacası, ırk ve etnisitenin belli bir ulus devlette nasıl algılanacağını bilimsel olarak şekillendirir. Ellis Adası'nı doğuran göç politikaları, ırk konusundaki sözde nesnel bilimsel bilgilerden doğdu ve destek buldu. Bu yazı boyunca Ellis Adası'nda işlemden geçirilen Güneydoğu Avrupalı göçmenleri etnik değil, ırksal uyruklar olarak ele alıyorum. 20. yüzyılın başında ABD toplumunda göçmenlerin statüsünü etnisitenin değil, ırkın belirlediğini ve etnisite ve etnik gibi terimlerin bugün 20. yüzyıl başı için kullanılmasının anakronizm olduğunu söyleyen David Rodiger ve Matthew Jacobson gibi yazarlara katılıyorum. Rodiger, beyazlık üzerine tarihsel araştırmasında çoğunluğunu Güney Avrupa kökenlerinin oluşturduğu Ellis Adası'nda yeni gelenlerin, yalnızca yabancı kültürlere ait olarak değil, aynı zamanda beyaz Anglo-Sakson muadillerinden farklı bir ırka mensup olarak da görüldüklerini savunur. Bu göçmenleri anlatmak için kullanılan arada derede göçmenler, yeni göçmenler ve koyu beyazlar gibi tabirler, Rodiger'ın iddiasını destekler. Ellis Adası göçmenleri çağdaş tarihlerde etnik değil, ırksal uyruklar olarak görülmelidir. Kuşkusuz Ellis Adası'nın kaderi ABD'de yeni yeni ortaya çıkan Öjen'in uygulamalarıyla yakından bağlantılıydı. Sağlıklı bedenlerin ve zihinlerin ABD'ye girmek için bir ön koşul olduğunda ısrar eden tıbbi yaklaşım ile Öjen'in ırk üstünlüğü savunusu kol kola gidiyordu. 1909'da İngiliz istatistikçi Sir Francis Galton Öjeni'yi bir ırkın doğuştan gelen özelliklerini ilerleten ve bunları azami yarar sağlayacak şekilde geliştiren etkilerle ilgilenen bilim olarak tanımlar. Stern 2005 sayfa 2. Gerek Ellis Adası'nın tıbbi muayeneleri, gerekse de Öjeni'nin uygunsuz olanı yok etme çabaları, bazı ırk gruplarının biyolojik açıdan geri olduğunu inanan bilindik bilimsel inançları tekrarlıyordu. Ayrıca Öjeni yanlıları ve doktorlar, bunlardan bazıları Ellis Adası'nda muayene amacıyla bizzat bulunmuştu. Kendi ırk kuramlarını, çevrenin geri ırklar üzerinde azami etkisi olduğuna inanan, yeni Lamarckçılık ve daha revaçta olan biyolojik belirlenimci, Mendelcilik gibi iki evrimci eğilim etrafında formüle ettiler. Farklı evrim ilkelerinin savunmalarına karşın Mendelcilerle Lamarckçılar arasında somutta çok az fark vardı. Çünkü iki kanatta ulusal nüfusların nesilden nesle aktarılabilir özleri olduğu görüşünden hareket ediyordu. En önemlisi, iki evrimci eğilimin takipçileri de kültür ve milliyet konusundaki tartışmalarda ırkı ön plana çıkarıyordu. İkisi arasında gidip gelen popüler ve bilimsel yaklaşımlar, beyazları ve Avrupalıları medeniyetin zirvesine, siyahları ve Afrikalıları alt sıralara yerleştiren, geri kalan hemen herkesi de Melez ve Mongol şeklinde standart altı orta konuma yerleştiren bir ırk hiyerarşisi oturtmuştu. Stern 2005 sayfa 13. Ellis Adası'nda çok etkili olan bir diğer ırksal kast sistemi ise Güneydoğu Avrupalıları geri olarak tarif ediyor ve Kuzeybatı Avrupa ırkını tehdit olarak görüyordu. Göçmen karakolunun açılmasından birkaç yıl sonra Ellis Adası'ndaki göçmen dairesi başkanı olan William Williamson, kendi seçici göç politikalarını desteklemek için sağlamcı ve ırkçı argümanlara başvurmuş olması ve birçok istenmeyen ve aptal insanı barındıran Güneydoğu Avrupalı güruhun ülkeye akın etmesi noktasında derin kaygıların dile getirmesi şaşırtıcı değildir. Shapiro, 1991, sayfa 101. Yeni göçmenlere karşı öjenik tepki, 1920'lerde Öjeni Kayıt Dairesi Başkanı olan Harry H. Locken'in Göç ve Yerleştirme Komitesi'nin uzman öjeni sorumlusu olarak atanmasına yol açtı. Öjeni ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan Locken, İngiliz yerleşimcilerin torunları olarak daha kapsamlı tanımladığı bir Amerikan ırkına inanıyor ve Amerikan ırkının saflığını korumak için ABD hükümetinin göçü Kuzeybatı Avrupalılarla sınırlı tutması gerektiğini, onlardan da yalnızca dikkatlice incelenmiş ve seçilmiş olanları almak gerektiğini savunuyordu. King, 2000, sayfa 135. Locklin, 1928'de merkezi ve federal bakım evleriyle hapishaneleri yakından incelemişti. Güneydoğu Avrupalı göçmenlerin eski göçmenlerden sayıca daha fazla olması, ırksal yozlaşma konusundaki kuramlarına çok iyi bir kılıf olmuştu. Locklin ve diğer öjeni uzmanları, göçmen seçiminde biyolojinin diğer bütün kıstaslardan önce gelmesi gerektiğini savunuyorlardı. İdeal göçmende çalışkanlık, doğruculuk, yaratıcılık, sosyal ilişkili ve sorumluluk gibi bir takım arzulanır özellikler belirlemişlerdi. AG'ye sayfa 187. A.C. Locklin, 1924, Johnson Reed, göç yasasının geçmesi için siyasi karizmasından ve öjeni araştırmalarından yararlanmıştı. Bu yasaya göre 1890 nüfus sayımı temelinde ulus başına %2'lik bir kota belirlenmişti. Ulusal kökenler yasası diye de bilinen bu göçmen yasası, açıkça Kuzeybatı Avrupalılara iltimas geçiyordu. Güneydoğu Avrupa, Asya ve Afrika'dan güçleri ciddi şekilde sınırlayan bu yasayla birlikte öjeninin saf Anglo-Sakson ırk rüyası gerçek olacaktı. Anglo-Sakson mirasına dayalı bir Amerikan ulusal kimliğinin yeniden kazanılması o dönemki göç düzenlemelerinin arkasındaki tıbbi etkiyi gösteriyordu. Nasıl ki öjeni yanlıları yüksek nitelikli bir ulus vaat ediyorlarsa, Ellis Adası'nı tasarlayanlar da göçün iyileştirilmesini, dolayısıyla ulusun sağlığını çok ciddiye alıyorlardı. Ellis Adası, milliyetçi bir laboratuvar olarak yelpazenin diğer ucunda, hem hayali bir mekan olarak hem de somut, coğrafi sınırları belirli bir toprak parçası olarak, birleşik ve sağlıklı bir ulus tahayyülüne yardımcı oluyordu. Göç işlem karakolu, hem koruyucu ve rahatlatıcı bir referans noktası olarak, hem de göçmen akınına karşı ulus olmanın daimi bir teyidi olarak ortaya çıkmıştı. Kurmaca sağlamlık arzusu ve Ellis Adası. Ellis Adası'na ayak basan ilk göçmen, ulusun kurgulanması mantığına uygun olarak ulus devletin ve kurumlarının mükemmelen kutsanmasının başlangıcı oldu. 15 yaşındaki al yanaklı İrlandalı kız Annie Moore tarihe Ellis Adası'nı geçen ilk göçmen olarak tarihe geçer. Takvimler 1 Ocak 1892'yi gösterir. Crowd, 1994, sayfa 52. New York Times bu olayı övgü dolu bir başyazıyla duyurmuş ve bu göç karakolunu ulusal güvenliğe büyük bir katkı olarak alkışlamıştı. Başyazarın gururla ifade ettiği üzere New York Limanı Göç Dairesi Başkanı John B. Weber kısa bir tebrik ve hoş geldin konuşması yapmış ve Annie'nin adını kayıt defterine yazmıştı. Landed, sayfa 53. Hızlı bir sağlık muayenesinden sonra İrlandalı kızın cebine 10 dolar altın para koyulmuş ve geçmesine izin verilmişti. Ulusu korumayı garanti etmesi bakımından rahatlatıcı olan bu tür bir başlangıç, ulusal tahayyülünün kamusal bir ifadesini temsil ediyor. Ülkeye bu kayıt altına alınmış ayak basış, ulusun yazılan hikayesinin bir anını, göçmen ötekinin hikayesine karşı ayrılıkçı olanın hikayesinin sahnelişini ifade ediyordu. Altın Amerikan parası, başyazarın gururla ifade ettiği gibi Annie'nin gördüğü ilk ABD parası ve hayatında sahip olduğu en büyük para olup Amerikalılığın ulusal göstereni olmuş, göçmen ötekinin geçmesine izin verilen mecazi ve somut sınırların resmen sağlamlaştırılması anlamına gelmişti. Öte yandan, sınırı geçen göçmene dair kutlayıcı kamusal söylem, Annie'yi zımnen yeni kucaklayıcı ulusa sadakat göstermeye zorluyordu. Sınırı geçmek, Annie'nin İrlandalı milliyetin reddetmesi ve Amerikan toplumuna asimile olması anlamına geldiğinden, Annie Moore, prototip iyi göçmeni cisimleştiriyordu ki, daha birkaç on yıl önce İrlandalı göçmenlere duyulan ulusal nefret düşünüldüğünde ironik bir mesajdı bu. Kutlayıcı olay her şeyden önce Amerikan ulusal kimliğinin sağlamlığını güçlendirdi ve bir kez daha ulusun kurmaca sağlamlığını vurguladı. Zira sağlamlık ve sağlık konusundaki imalar gazetecinin tüm yazısına sirayet etmişti. Annie Moore, ABD göç tarihine tıbbi yurttaşlık standartlarına uyan ilk Ellis Adası göçmeni olarak geçti. Annenin ülkeye bayram havasındaki ayak basışı, ondan sonra okyanusu aşıp gelen milyonlarca göçmenin durumu ile tezat teşkil eder. Annenin Ellis Adası'ndaki karşılanışı, sağlamcı temeli haricinde, beyaz heteroseksüel sınıfsız yurttaşlık konusunda bütünlüklü bir kamusal söylemi de güçlendiriyordu. Annie Moore gibi başarılı bir göçmenin karşıladığı düşünülen soyutlanmış değerler ve normlar özel amaçlı bir yurttaşlık oluşturuyordu. Gelecekte ulus devleti tümüyle dahil edilmeyi vaat eden ve yalnızca belli Ellis Adası göçmenlerinin amaç edinebilecekleri bir yurttaşlık. Annie'nin başarılı girişinin kamusal olarak onaylanması ve potansiyel olarak ulus devlete mensup olduğunun kabul edilmesi, iyi göçmen testini geçememiş ve sağlık muayenecilerinin ülkeye girmesi istenmeyen sakatlıklar listesinde soluğa almış olan göçmenlerin kaderlerini tarihten silmişti. 24. ayrımın sonu, sayfa 252.